Onlar karşılık ödemeden Tanrı'nın kayrasından yararlanarak Mesih ise de sağlanan kurtulmalık aracılığıyla doğrulukla donatılırlar diyor Pavlos Romalılar 3. bölüm 24. ayette. Evet, Romalılardan yorumu sürdürüyorum. 24. ayetteyiz. Bu ayet Tanrı'nın İsa Mesih'e iman edenlerin tümünü nasıl doğruluğa kavuşturduğunu açıklar. Dindar insan hesap gününde dinsel işlerini Tanrı'ya getirerek onların karşılığında Tanrı tarafından doğru kişi olarak kabul edilmeyi umar. Ahlakçı insan kendi kendini düzeltmeye çabalayarak yargı gününde yaptığı doğru işler karşılığında Tanrı tarafından doğru insan olarak kabul edilmeyi umut eder. Böyle kişiler o yargı gününe dek kurtuluştan yoksundurlar. Dinsel işlerinin, yaptıkları doğru işlerin yeterli olup olmadığını o güne dek bilemezler. Bundan emin değiller. Tanrı'nın onları kabul edip etmediğini hayat boyunca bilemezler. Bu durumda Tanrı ile ilişkileri de olamaz. Evet, böyle insanların kurtuluş güvenceleri yoktur. Ama bunu ümit ederler. İncil'in haberi ise bambaşka bir temele dayanmaktadır. Kurtuluş güvencesi insanın ödediği bir karşılığa değil, Tanrı'nın kayrasına bağlıdır. Tanrı sevgidir. Seven Tanrı insandan hiçbir karşılık beklemeden kendi yüce iyiliklerini hediye olarak verir. Tanrı'nın inayeti işte budur. İnsanlar bu inayetten ya da yeni deyimle kayradan yararlanarak doğrulukla donatılır. Tanrı onları doğrulukla donatır. Onları kendisiyle doğru bir ilişkiye getirir. Kim getirir? Tanrı'nın kendisi getirir. Tanrı sevgisiyle bunu onlara armağan eder. İnsanın yapacağı tek eylem ise buna iman etmektir. Tanrı'ya gelmektir. Tanrı'nın bizi doğrulukla donatması, bizi haklı çıkarması, bize kurtuluşu armağan olarak sunması Tanrı'ya hiç de ucuza mal olmadı. Çünkü Rabbin kendisi bunun karşılığını verdi. Mesih İsa'da sağlanan kurtulmalık aracılığıyla bu karşılığı verdi. Kurtulmalık ya da fidye olarak çevrilen apolotrosis sözü, birinin serbest bırakılması, kurtulması için ödenen karşılık anlamına gelir. Apolutrosis. İsa Mesih kendi canını pek çok kişi yararına kurtulmalık olarak vermeye geldi. İsa Mesih, insanların günahlarından özgür edilmelerini kendi kanını çarmıhta akıtarak sağladı. Bizleri sevene, kanıyla günahlarımızdan özgür ederek Tanrı ve babası için bizleri bir kahinler krallığı kılan İsa Mesih'e yücelik ve güçlü egemenlik olsun diyor Vahiy 1. bölüm 5 ve 6. ayetlerde. Bu ayetteki özgür etmek sözü kurtulmalık anlamındaki sözcükle aynı kökten gelir. Kurtulmalık aracılığıyla kurtarmak sözü İncil'de oldukça vurgulanmaktadır. Elçi Pavlos Titos'a yazarken şunları söyler. Kurtarıcımız Mesih ise kendini bizim için verdi öyle ki bizi her tür yasasızlıktan kurtasın ve kendisine bağlı, kendine özgür bir halk, sağlıklı işlere derin istek duyan bir halkı arıtsın. Bu ayete göre Mesih'in kendini vermesi, iman edenleri her tür yasasızlıktan kurtaran kurtulmalık sağlar. Bu kurtulmalık onların Tanrı yasasını içerisinden çözer. Evet, bu kurtulmalık insanları Tanrı yasasını hiçe sayan bir yaşam bağlarından çözer. Mesih ödediği karşılıkla özgür edilenleri kendisine bağlar, onlara sağlıklı işler için derin istek verir. Petrus da kurtulmalıkla kurtuluş konusundan şöyle söz eder. Atalardan kalma boş yaşayışınızdan yozlaşan gümüşle ya da altınla kurtulmadığınızı biliyorsunuz. Tersine, suçsuz ve lekesiz kuzu yandıran Mesih'in değerli kanıyla kurtuldunuz. O dünyanın kuruluşundan önce bilinmişti. Ama çağların sonunda sizin yararınız için açıklandı. 1 Petrus 1, 18-20 ayetler. Değindiği konu ruhsal yasada yani şeriatta ölüm cezasına çarptırılanların bazı durumlarda para ödeyerek hayatlarını kurtarmalarıydı. Oysa Petrus'un yazdığı inanlıların atalardan kalma boş yaşayışlarından kurtulması ödedikleri gümüş ya da altınla değil, suçsuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih İsa'nın değerli kanıyla idi. Gerek Yahudilerin dinsel biçimlere bağlılıkları, gerek ulusların yalancı tanrılara tapmaları boş yaşayış olarak nitelendirilmektedir. Eskiden Yahudiler kahinlere kurtulmalık ödeyerek işledikleri günahlardan serbest bırakılmalarını sağlarlardı. Ama bizim kurtulmalığımızı Tanrı İsa Mesih'in kişiliğinde sağladı. Mesih'in kendi canını kurtulmalık olarak vermesi bize doğrulukla donatılmayı sağlar. Bizi doğruluğa eriştirir. Bizi Tanrı'yla doğru bir ilişkiye getirir. Kişisel bir ilişkiye getirir. Bu konu İsa Mesih'in anlattığı kaybolan oğul öyküsüyle çok harika bir biçimde açığa çıkarılır, anlatılır. Kaybolan oğul üstü başı perişan bir şekilde eve dönünce babası ona en seçkin elbiseyi giydirir. İşte dostum, doğrulukla donatılmamız budur. Tanrı bize en seçkin elbiseyi giydirir. Yeşaya peygamberin bildirdiği gibi, canım Tanrım'la sevinip coşacak, bana kurtuluş esvabı giydirdi, doğruluk kaftanı ile beni örttü. Yeşaya 61 ayet 10. Artık doğru kişiler olarak Tanrı katında utanç duymayız. Doğruluk kaftanıyla o huzura uygun bir duruma getirildik. Ayrıca baba ocağına dönen oğulun ayaklarına geçirilen papuçlar, baba evinde serbest dolaşımı temsil ettiği gibi bizi de Tanrı katına giriş hakkına kavuşturur. Geriye dönen o kaybolan oğulun parmağına takılan yüzük ise tıpkı nişan ya da evlenme törenlerinde takılan yüzüklerde olduğu gibi babayla tazelenen ilişkiyi belirtir. Biz de Tanrı'yla yeni bir ilişkiye kavuştuk. Tanrı'nın bir çocuğu olduk İsa Mesih aracılığıyla. Bağışlanan günahlılar olarak donatıldığımız doğrulukla Tanrı'ya ne kadar yakın getirildik. Alnımız ak olarak onun huzuruna giriyoruz. Sevgili çocuklar olarak ona baba diyebiliyoruz. Tanrı İsa'yı kanına iman edenlerin benimsemesi için günahları gideren bağışlamalık olarak sundu. Bu, Tanrı adaletinin kesinlikle açıklanması içindi. Çünkü katlanışından ötürü Tanrı daha önce işlenmiş günahlara göz yummuştu. Böyle davranmasının nedeni adaletinin şimdiki dönemde açıklanması içindir. Hem kendi doğruluğu hem de İsa'ya iman edeni doğrulukla donattığı kanıtlansın diye diyor Romalılar 3. bölüm 25 ve 26. ayetlerde. Onun kanına iman olduğuna dikkat edin. O kan, onun hayatından, yani İsa Mesih'in hayatından söz eder. Kan dökülmeksizin bağışlama olmaz diyor İbraniler 9:22'de. Dostum, bir insanın vücuduna bıçak batırıp kanını akıttığınızda adam ölür. Çünkü bedenin canı kandadır. İsa Mesih'in yaşamı verilmiştir. Simon Petros, onun kanının çok değerli olduğunu söylemiştir. Bu iki ayet kurban, doğruluk ve bağışlatan gibi sözlerle doludur. Bunlar zor sözcükler oldukları halde onlardan fazla korkmayın. Çünkü onları anlayabileceğimiz duruma getirdiğimizde bu iki ayette teolojinin iliği denen şeyi buluyoruz. Büyük bir olasılıkla kutsal kitabın bütününde Tanrı'nın Mesih'teki doğruluğunu daha derin bir şekilde ortaya koyan başka bir parça yoktur diye yazdı bir Tanrı adamı. Tanrı sundu. Tanrı kurtuluşun tek mimarıdır ve kurtarmaya gücü yeten odur. Sizler ve ben kurtaramayız. Hiçbir din kurtaramaz. Hiçbir kilise kurtaramaz. Pavlos Korintoslara bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı Mesih aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi demiştir. Bunu o başarmıştır. Şimdi o bizlere barıştırma hizmetini vermiştir ve kutsal Tanrı'nın bugün sizden ve benden tek istediği şey onunla barışmamızdır. Tanrı'nın kalbini yumuşatmak için bir şey yapmanız gerekmiyor. Dostum, Tanrı'nın kalbi zaten yumuşaktır. Bütün yapmanız gereken ona gelmektir. Tanrı sizinle barışmıştır. Size onunla barışın demektedir. Mesih sunulmuştur, yani sergilenmiştir. Kurban olmak, Mesih'in kurtarıcı olarak sunulduğu 2000 yıl öncesine işaret eder. Tapınaktaki perdenin günahların bağışlandığı yeri gizlediğini ve sadece başkâhinin bu perdenin arkasına gidebildiğini hatırlayacaksınız. Ama bugün Mesih bizlere günahların bağışlandığı yer olarak sunulmuştur. İbranilerin yazarı günahların bağışlandığı yerden söz ederken şöyle der: sandığın üstünde günahların bağışlandığı yeri gölgeleyen yücelik kerüvleri dururdu. İbraniler 9 ayet 5. Yunanca'da günahların bağışlandığı yer anlamına gelen sözcük hilasterion'dur ve kurban olarak da tercüme edilir. Mesih günahların bağışlandığı yer olarak sunulmuştur. Zavallı günahkarın günahların bağışlandığı yere ihtiyacı olduğu için Tanrım ben günahkara merhamet et diye yakardığını hatırlayacaksınız. Bu Tanrım ben zavallı günahkarın gelebileceği günahların bağışlandığı bir yer olsaydı anlamına geliyordu. Bir Yahudi günahkar olduğunda tapınakla ve orada bulunan günahların bağışlandığı yerle bağlarını keserdi. Paulus şimdi günahların bağışlandığı yerin sunulduğunu, Tanrı'nın onun kanına imanla Mesih'i bir kurban olarak sunduğunu söylemektedir. Dünyaya sevinç, tatmin ve zevkle günahların bağışlandığı yeri sunan kutsal bir Tanrımız olduğunu bilmek harikadır. Ve Tanrı sizi isteksizce kurtarmaz. Eğer gelirseniz, sizi bütün kalbiyle ve bol bol kurtarır. Bazı insanlar bana kurtulduktan sonra hala daha fazla bir şeyi aramam, onun için dua etmem ve onu beklemem gerektiğini söylerler. Dostum, ben İsa'ya geldiğimde her şeyi aldım. Efesoslular 1:3 okuyun. Bilseniz ne kadar iyiydi. Benden hiçbir şeyi esirgemedi ve size gelmenizi ve sizi kabul edebileceğini söylüyor. Bana geleni asla kovmam, dışarı atmam diyor Yuhanna 6:37'de. Aslında sizler ve ben kutsal bir Tanrı'dan uzakta kilitliydik. Ama Mesih'in kanı aracılığıyla yol şimdi bize açılmıştır. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Bu sizin ve benim geçmişteki günahlarımız değil, çarmıhtan önce yaşamış olan insanların günahları anlamına geliyor. Eski antlaşmada küçük bir kuzu getirirlerdi. Ve sizin kurban etmek için kiliseye küçük bir kuzu götürmediğinizden eminim. Ama Mesih gelmeden önceki zamanlarda bu gerekiyordu. Yasa bunu talep ediyordu. O küçücük kuzu Mesih'in gelişine işaret ediyordu. O zamanlarda kimse küçük bir kuzunun günahları sileceğine zaten inanmıyordu. Hiçbirinin buna inandığını sanmıyorum. Habil'in küçük kuzuyu Tanrı'ya götürürken, yani Adem'in oğlu Habil'in, onun yanında olduğunuzu ve ona Habil bu küçük kuzunun günahlarını sileceğine inanıyor musun dediğinizi varsayın. Herhalde size hayır derdi. Siz de peki neden götürüyorsun o zaman bu kuzuyu diye sorardınız. Yanıtı, Tanrı bunu talep ediyor, istiyor. Tanrı bunu getirmemizi buyurdu olurdu. İbraniler 11. bölüm ayet 4'te bizlere Habil'in Tanrı'ya Kabil'den daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu der. Yani bunu vahiyden ötürü yapmıştı. Çünkü iman haberi duymakla, duymak da Mesih ile ilgili sözün yayılmasıyla olur diyor Romalılar 10 ayet 17'de. Habil'in bu kurbanı imanla götürebilmesinin tek yolu Tanrı'nın kendisine bunu getirmesini söylemiş olmasıdır. Ve Tanrı da zaten böyle yapmıştır. Habil'e sence Tanrı kesin olarak ne düşünüyor diye sorabilirdiniz. Bence Tanrı anneme bir kurtarıcının geleceğini söyledi. Ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama o gelene kadar bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü bizlerin imanla Tanrı'nın önüne gelmemiz gerekiyor derdi. Ve böylece geçmişteki günahlar sözü Mesih'in öldüğü zamana kadar ki günahlar anlamına gelir. Tanrı onları, eğer bunu diyebilirsem, krediyle kurtarmıştır diyeceğim. Tanrı İbrahim'i İbrahim bir kurban getirdiği için kurtarmamıştır. Tanrı hiçbirini bir kurban getirdikleri için kurtarmamıştı. Kurban dostum Mesih'e işaret ediyordu. Mesih geldiğinde geçmişin bütün günahlarını ve aynı zamanda çarmıhın bu tarafında olan günahları da ödedi. Yani hem geçmiş hem gelecek. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Çarmıhtan beri bizler bir kurban götürmüyoruz ama Mesih'e ve kanına güvenmemiz gerekmektedir. Evet, Pavlus Tanrı İsa'yı kanına iman edenlerin benimsemesi için günahları gideren bağışlamalık olarak sundu, diyor. Ne demektir günahları gideren bağışlamalık? Bağışlamalığın anlamını açıklamak için Leviler bölüm 16'da anlatılan kefaret günündeki törenleri incelemek gerekir. O günde başkahin İsrailoğullarının tüm suçları için yılda bir kez kefaret ederdi. Bu törende iki teke kullanılırdı. Biri Rab için, öbürü de Azazel, yani uzaklaştırma için. Rab için olan teke suç takdimesi olarak boğazlanırdı. Başkahin onun kanını en kutsal yere getirip bağışlanma sandığının, yani kefaretgahın üzerine ve önüne serperdi. Böylece en kutsal yeri İsrail halkının kirliliklerinden, isyanlarından, bütün günahlarından ve suçlarından arındırırdı. Törenin bu bölümü İsa Mesih'in sağladığı bağışlamalığın Tanrı'ya yönelik işleyişini simgeler. Kefaret kelimesi örtmek anlamını taşıyan bir kökten gelir. İsrail ulusunun günahları Tanrı'nın huzurunu temsil eden kutsal yeri lekeler kirletirdi. Tanrı'nın bu bağışlama sandığının üzerine kefaret kanı aracılığıyla bir örtü çekilmeliydi. Buna merhamet örtüsü de diyebiliriz, inayet örtüsü diyebiliriz. Bu yolla Tanrı'nın kutsallığı halkın günahlarıyla lekelenmekten korunurdu. Ayrıca kutsal Tanrı'nın günahlı insanların arasında oturması sağlanırdı. İsa Mesih'in günahları gideren bağışlamalık, yani kefaret olarak sunulması Tanrı'nın adaletini, Tanrı'nın kutsallığını korumak içindi. İsa Mesih'in kanı çarmıhta akıtılınca Tanrı'nın adaleti bütün parlaklığıyla açıklandı. Çünkü katlanışından ötürü Tanrı daha önce işlenmiş olan günahlara göz yummuştu, diyordu 25. ayette. Tanrı niçin çağlar boyunca onun gerçeğini yalanla değiştiren insanların üzerine öfkeli yargısını indirmedi? Onun kutsallığına leke getiren, onu aşağılayan insanlara nasıl sabır gösterebildi? Çağların sonunda İsa'yı bağışlamalık olarak sunacağını bildiği için Tanrı günahlı insanlara karşı sabır gösterebildi. Aynı nedenle bugün bütün insanlara günahtan dönme fırsatını sunabilir. Onun kutsallığına ve doğruluğuna leke süren insanların günahlılığına karşı Tanrı'nın huzuru İsa Mesih'in kanında ileride sağlanacak bağışlamalıkla korunduğunu bildiği için Tanrı bu günahlara göz yumdu. Bu bakımdan İsa Mesih yalnız insanların günahları için değil, tüm dünyanın günahları için bağışlamalıktır. Ayrıca kefaret gününde uzaklaştırma için seçilen ikinci tekenin başı üzerine başkahin iki elini koyup İsrail ulusunun tüm günahlarını onun üzerinde itiraf ederdi. Bunları tekenin başı üzerine koyardı. Hazırlanmış bir adamın eliyle onu çöle salıverirdi. Bu hayvan, bu teke, onların bütün fesatlarını kendi üzerinde ıssız bir yere taşırdı. Başkahinin bu teke üzerine el koyması, bağışlamalığın halk tarafından imanla benimsendiğini simgelerdi. Aynı zamanda bu el koymakla halkın günahlarını tekenin başına koyduğunu belirtirdi. Bu simge, değerli dostum, İsa Mesih'in çarmıh üzerinde günahlarımızı öz bedeninde taşıyacağını simgelemekteydi. Çöle bırakılan bu teke, doğu batıdan ne kadar uzaksa isyanlarımızı bizden o kadar uzaklaştırdığını da simgeler. Kefaret gününün tek eksikliği her yıl yeniden tekrarlanmasıydı. Bu da etkisinin kısıtlı olmasındandı. İsa Mesih'in kanıyla sağlanan kefaret ise yetkindir, etkisi sonsuzdur. İbranilere mektup bunu şöyle bildirir: Mesih elle kurulan kutsal yere girmedi. Gerçek olanın simgesidir bunlar. Ama o bizim adımıza Tanrı'nın önünde şimdi görünmek için doğrudan doğruya göğe girdi. Başkahinin kendisinin olmayan kanla her yıl kutsallar kutsalına girmesi gibi İsa'nın kendini birçok kez sunması söz konusu değildir. Böyle olsaydı dünyanın kuruluşundan bu yana onun birçok kez işkence çekmesi gerekirdi. Ama gerçekte çağların kapanışında bedeninin sunulmasıyla günahın ortadan kaldırılması için bir tek kez göründü. Konu şöyle devam eder. Yıldan yıla sürekli olarak hep aynı sunular sunulduğundan ruhsal yasa bunlarla yaklaşanları hiçbir zaman yetkinliğe erdiremez. Yetkinliğe erdirebilseydi hiç kuşkusuz bu sunular durdurulacaktı. Çünkü ruhsal hizmet sunanların tek kezde arıtılmasıyla vicdanlarında artık hiçbir günah suçlaması kalmazdı. Tersine bu sunular aracılığıyla günahlar yıldan yıla anımsanır. Çünkü boğaların, ergeçlerin kanıyla günahların kaldırılması mümkün değildir, olanaksızdır. Oysa Mesih günahlara karşı sürekli etkisi olan tek sunuyu sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. Orada düşmanlarının ayakları altına basamak edilmesini beklemektedir. Çünkü tek sunuyla kutsal kılınanları sürekli yetkinliğe erdirdi. Bu konuda kutsal ruh da bize tanıklık ederek şöyledir. Günahlarını ve yasasızlıklarını artık anmayacağım. Her nerede bunlar bağışlanmışsa artık günaha karşı sunuya ihtiyaç olmaz. Kardeşlerim, İsa'nın kanı aracılığıyla kutsallar kutsalına girme konusunda kesin güvenimiz var. Onun bizim için açtığı yeni ve diri yol olan perdeden, yani onun bedeninden girelim. Tanrı evinde ulu bir kahinimiz var. Öyleyse gerçeğe bağlı yürekle, tam imanla, yüreklerimiz serpmeyle kötü vicdandan arıtılmış, bedenimiz tertemiz suyla paklanmış olarak Tanrı'ya yaklaşalım. İsa Mesih'in kanında sağlanan bağışlamalığın etkisi çok yönlüdür. Bu bağışlamalıkla Tanrı insanların günahlarına karşı gökten açıklanan öfkeli yargısını yatıştırır, kendi adaletini açıklar. Ayrıca insanlardan günahlarını sonsuzca kaldırır, vicdanlarından da günah suçlamasını sonsuza dek uzaklaştırır. İsa Mesih'in kanında sağlanan bağışlamalık, iman eden insanın doğrulukla donatılması için sağlam bir temeldir. Öyleyse övünmek neden diyor 27. ayette? Bu söz konusu bile olmaz, olamaz. Hangi ilke uyarınca olamaz? Yasada buyurulan işler nedeniyle mi? Hayır, iman ilkesi uyarınca. Eğer Tanrı sizi erdeminizle değil, Mesih'e imanla kurtarıyorsa, o zaman neyle övünebilirsin? Siz de ben neyle böbürleniyoruz? Öğretimizin tutucu olmasıyla bile övünemeyiz. Bugün hiçbirimizin böbürlenecek bir şeyi yoktur. Pavlos öyleyse neyle övünebiliriz diye sorar ve sorduğu soruyu kendisi yanıtlar. Hiçbir şeyle. Hangi ilkeye dayanarak? Yasayı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. İlke olarak tercüme edilen sözcük eski antlaşma yasasıyla sınırlı değildir. Yasanın ilkesi, herhangi bir yasanın ilkesi, yapabileceğinizi düşündüğünüz herhangi bir şey anlamına gelir. Yasa diye geçen sözcük ise eski antlaşma yasasından değil, imanın bir kuralı ya da ilkesi anlamına gelir. Yani Tanrı insanlığı bir erdem sistemine koymamıştır. Kendisinin bizler için yapmış olduğu şeye basitçe inanmamızı ister. Bu yüzden övünecek bir şeyimiz yoktur. Çünkü insan ruhsal yasanın saptadığı işler olmaksızın salt iman ederek doğrulukla donatılır düşüncesi üzerinde duruyoruz diyor 28. ayette. Bu Pavlus'un vardığı bir sonuç değildir. Onun sözlerinin bir özeti de değildir. Bunun yerine neden övünecek bir şey olmadığı hakkında bir açıklamadır. Neden övünecek bir şey yoktur? İnsan imanla doğru sayılır. Şimdi Pavlos her şeyi çok iyi açıklamaktadır. Dinleyin. Yoksa Tanrı yalnız Yahudilerin tanrısı mı? Ulusların da tanrısı değil mi? Hiç kuşkusuz ulusların da tanrısıdır diyor 29. ayette. Yani Tanrı sadece Yahudilere mi aittir? Yahudi olmayan ulusların tanrısı değil midir? Pavlos elbette diğer ulusların da tanrısıdır der. Şimdi şunu iyi dinleyin. Bu çok inandırıcı bir tartışma. Pavlos doğru sayılmak eğer yasayla ise o zaman Tanrı Yahudilere aittir. Ama eğer doğrulukla donatılma imanla ise o zaman Tanrı hem Yahudilerin hem de Yahudi olmayanların tanrısıdır der. Şimdi bunun mantığına dikkat edin. Eğer Yahudi bunda ısrar ederse o zaman biri Yahudiler, diğeri Yahudi olmayanlar için olmak üzere iki tane tanrı olmalıdır. Ama Yahudi böyle bir şeyi kabul edemezdi. İsrail ulusuna verilen en büyük bildiri herhalde yasanın tekrarı 6:4'tü. Kulak ver ey İsrail diyor, Rab Tanrımızdır, o tektir. Bu Mesih dünyaya gelmeden önce Tanrı'nın putperest dünyaya verdiği açık mesajdı. Tanrı bir olduğuna göre sünnetlileri de sünnetsizleri de imanlarından ötürü doğrulukla donatacak diyor Romalılar 3 ayet 30'da. Yani sadece bir tek Tanrı vardır ve eski antlaşmada Tanrı insanlara yasayı vermiştir. İnsan yasayı yerine getirememiştir. Tanrı onları yasayı yerine getirmelerine göre kurtarmamıştır. Kurtuluş her zaman insanın imanla getirdiği kurban aracılığıyla olmuştur. Bu kurban da her zaman Rabbisel Mesih'e işaret ediyordu. Bu ne demektir? İman yoluyla ruhsal yasayı geçersiz mi kılıyoruz hiçbir zaman? Tam tersine ruhsal yasayı pekiştiriyoruz diyor 31. ayette. Yasadan söz edilmesinin bu sözcüğe bir başka anlam getirdiğini düşünüyorum. Burada Musa'nın yasa sistemiyle sınırlı değildir. Sadece herhangi bir yasadan söz etmez. Bunun yerine eski antlaşma vahiyinin tümünden söz eder. İman yasanın işlerini içermiyordu ama eski antlaşma vahiyinin tümünü iptal mi etmişti? Tabii ki hayır. Pavlos bir sonraki bölümde eski antlaşmadan iki adamın İbrahim ve Davut'un örneğiyle onun iptal edilmediğini gösterecektir. Bu iki anahtar kişi, bu iki çok önemli kişi yasayla değil imanla kurtulmuşlardı. Bir kere İbrahim yasa verilmeden 400 yıl önce doğmuş, yaşamış ve ölmüştü. Musa'nın yasası onun zamanında henüz verilmemiş olduğundan İbrahim'i hiçbir zaman yasayı temel alarak değerlendiremezsiniz. Tanrı onu farklı bir temele göre imanla kurtarmıştır. Birisi çıkıp peki ya Davut diyecektir. Şimdi çok dürüst olalım. Siz değerli dostum Davut'un yasayı yerine getirerek kurtulabilecek olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki kurtulamazdı. Eski antlaşma Davut'un yasaya karşı geldiğini çok açık bir şekilde bildirir. Buna karşın Tanrı onu kurtarmıştır. Nasıl? Onu imanla kurtarmıştır. Davut Tanrı'ya güvendi ve Tanrı'ya iman etti. Günahında bile Tanrı'ya itirafa geldi. Bunu yaptığında Tanrı onu kabul etti ve kurtardı. Dostum günümüzde sizler ve ben günahkar olduğumuzu kabul edip Tanrı'ya gelir ve kurtarıcımız olarak Mesih'e güvenirsek kim olursak olalım, nerede olursak olalım, nasıl olursak olalım Tanrı bizi kurtaracaktır. Çünkü bugün Tanrı insanı sadece bir tek şeye göre değerlendirir. O da senin için çarmıhta ölen oğlum hakkında ne yapacaksın der. Ona iman ediyor musun? Bunu der.